Item 19, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 200. 28. Bölüm. Yüzü iyice solan Todd annesiyle babasının arasında kanepede oturuyordu. Karşılarında da saçları kırlaşmış, Richler adında nazik bir polis dedektifi vardı. Todd'un babası polis çağırabileceğini söylemişti. Fakat Todd titreyen, kısılan bir sesle bunu kendisi yapmıştı. Todd sözlerini bitirdi, zaten pek uzun da sürmemişti. Monica'nın ödünü patlatan ifadesiz bir sesle makine gibi konuşmuştu. Evet, 17'sine gelmişti ama çok bakımdan hala bir çocuktu. Bu olay onu yaralamıştı ve bu yaranın izini ömrü boyunca taşıyacaktı. Ona kitap okudum. Ah, bilemiyorum. Tom Jones, Nehrin Kıyısındaki Değirmen. Bu çok tatsızdı. Değirmeni tamamladığımızı sanmıyorum. Hawthorne'un bazı öyküleri, Büyük Taş Yüz ve Genç Goodman Brown adlı öyküleri çok beğendiğini de anımsıyorum. Pickwick'e başladık ama onu sevmedi. Dickens'ın ancak ciddileştiği zaman komik olduğunu söyledi. Pickwick'i basit bulmuştu. En iyisi Tom Jones'tu. İkimiz de onu sevdik. Richler bu 3 yıl önceydi, dedi. Evet, fırsat buldukça ona uğrardım. Fakat okulum kentin öbür ucundaydı. Ayrıca çocuklarla beyzbol oynuyordum. Derslerim daha fazla vaktimi alıyordu. Türlü şey çıkıyordu. Yani daha az zamanın vardı. Evet, okuldaki dersler daha zordu. Ve ben üniversiteye burs kazanabilmek için çok çalışıyordum. Monica adeta ezberlemiş gibi, fakat Todd çok yetenekli bir öğrencidir diye hatırladı. Sınıf ikincisiydi. Kendisiyle çok gururlandık. Richler tatlı tatlı gülümsedi, bundan eminim. Fairview'da okuyan 2 oğlum var, pek çalışkan değiller. Sadece sporda çok başarılılar. Yine Todd'a döndü. Liseye başladıktan sonra ona kitap okumadın mı?
Hayır, zaman zaman gazete okuyordum. Başlıklarda ne olduğunu sorardı. O sıralarda Watergate olayıyla ilgileniyordu. Ayrıca daima borsayı bilmek isterdi. Borsa haberleri çok küçük puntoyla verildiği için de çok kızardı. Fakat neden hisse senetleriyle ilgilendiğini bilmiyorum.
Richler birkaç hisse senedi varmış diye cevap verdi. Bunların getirdiği parayla geçiniyormuş. Evde tam 5 ayrı kimlik bulduk. Doğrusu sinsi bir adammış.
Todd mırıldandı. Hisse senetlerini herhalde bir banka kasasında saklıyordu.
Richler kaşlarını kaldırdı, anlayamadım.
Todd tekrarladı. Hisse senetleri.
Şaşırmış olan babası da Richler'a bakarak başını salladı. Hisse senetleri, geri kalan birkaç hisse senedi kar yolasının altındaki bir bavuldaydı. Zaten SS kılığındaki resmini de orada bulduk. Onun bir banka kasası var mıydı, hiç bundan söz etti mi oğlum?
Todd düşündü, sonra hayır der gibi başını salladı. Sadece insanın hisse senetlerini bankada saklayacağını sanıyordum. Bilemiyorum, bütün bunlar, anlıyorsunuz, kafamı alt üst etti.
Şaşkın şaşkın baktı, o anda rol de yapmıyordu. Gerçekten sersemlemişti. Fakat kendini koruma içgüdüsü yavaş yavaş ortaya çıkmaktaydı. Dikkati artıyor ve kendine güvenmeye başladığını hissediyordu. Dutsander kendini suçlayan belgeyi koymak için bir kasa kiralasaydı, hisse senetlerini de oraya koyardı değil mi? O tehlikeli fotoğrafı da kasaya kilitlerdi.
Richler, bu olayda İsraillilerle işbirliği yapıyoruz, dedi. Ama resmi olarak değil tabii. Gazetecilerle konuşacak olursam bundan söz etmemeni rica edeceğim.
Weisskopf adında biri var. Kendisi yarın seninle konuşmak istiyor, Todd. Sen ve ailen kabul ederseniz tabii.
Todd mırıldandı. Peki.
Fakat Dutsander'i ömrünün yarısı boyunca kovalayan o av köpeklerinin gelip kendisini koklamalarından korkuyordu. Dutsander'in onların zekasına saygı duyduğunu biliyordu. Bunu aklından çıkarmaması iyi olacaktı.
Bay Bowden, Bayan Bowden, oğlunuzun Bay Weisskopf'u görmesine itirazınız var mı?
Dick Bowden, Todd'un itirazı yoksa sorun olmaz, dedi. Yalnız sorular sırasında ben de hazır bulunmak isterim. Mossad'dakiler hakkında okuduklarım...
Weisskopf, Mossad ajanı değil, İsraillilerin özel görevli dedikleri türden biri. Aslında kendisi Musevi edebiyatı ile İngiliz grameri öğreten biri. 2 de roman yazmış. Richler gülümsedi. Dick elini havaya kaldırarak adamın devam etmesine engel oldu.
Kim olursa olsun Todd'u rahatsız etmesine izin veremem. Okuduklarımdan anladığıma göre o adamlar fazla profesyonel oluyorlar. Belki iyi biridir. Fakat sizin de Weisskopf'un da bir şeyi unutmamanızı isterim. Todd o yaşlı adama yardıma çalıştı. Adam gerçek kimliğini gizliyordu ve Todd'un bundan haberi yoktu.
Todd bitkin bitkin gülümsedi. Ziyadı yok baba.
Richler senden bütün istediğimiz elinden geldiği kadar bize yardım etmen dedi. Endişenizi anlıyorum Bay Bowden. Fakat Weisskopf'un nazik ısrardan hoşlanmayan biri olduğunu göreceksiniz. Ben sorularımı bitirdim. Şimdi İsraillileri ilgilendiren şeyleri açıklayarak Todd'dan neler beklediklerini anlatayım.
Todd kalp krizi geçirdiğinde Dussander'in yanındaymış.
Todd atıldı. Bir mektup okumam için beni çağırmıştı.
Bunu biliyoruz. Richler dirseklerini dizlerine dayayarak öne doğru eğildi.
İsrailliler o mektupta neler yazılı olduğunu öğrenmek istiyorlar. Dussander büyük bir balıktı. Fakat göldeki sonuncu balık değil. Sam Weisskopf öyle söylüyor. Ben de ona inanıyorum. Dussander'in diğer balıklarla ilgili bilgiye sahip olduğunu düşünüyorlar. Onların çoğu sağ ve belki de şimdi Güney Amerika'dalar. Ancak bazıları başka ülkelere yerleşmiş olabilir. Bu ülkeler arasında Amerika'da bulunabilir.
Buchenwald'da Unterkommandant olan bir adamı bir Tel Aviv otelinin lobisinde yakaladıklarını biliyor musunuz?
Monica'nın gözleri hayretle büyüdü. Sahi mi?
Sahi ya. Richler başını salladı. 2 yıl önce oldu bu. Şimdi sorun şu. İsrailliler Dussander'in Todd'a okutmak istediği mektubun o büyük balıklardan birinden gelmiş olabileceğini düşünüyorlar. Belki haklılar, belki de değiller. Fakat gerçeği bilmeyi istiyorlar.
Dussander'in evine gidip eski mektubu yakan Todd hemen lafa girdi.
Size ya da Weisskopf denilen o adama yardım etmeyi isterdim ama mektup Almancaydı. Bunu okumak gerçekten çok güçtü. Kendimi bir budala gibi hissettim. Bay Denker, yani Dussander, gitgide daha heyecanlanıyor ve doğru dürüst okuyamadığım kelimelerin harflerini sırasıyla saymamı istiyordu. Ama yine de okuduklarımı anlıyordu sanırım. Bir kez güldüğünü ve evet evet öyle yaparsın değil mi dediğini anımsıyorum. Sonra Almanca bir şey söyledi. Kalp krizi geçirmesinden 2-3 dakika önce oldu bu. Dummkopf sözcüğü de vardı söylediklerinin içinde. Almanca budala anlamına geliyor sanırım.
Bu yalandan dolayı için için sevinirken durumdan emin değilmiş gibi bakıyordu dedektife.
Richler başını salladı. Evet, mektubun Almanca olduğunu biliyoruz. Dussander'i kabul eden doktor hikayeyi senden dinlemiş. O da aynı sözleri yineledi. Fakat o mektup Todd, mektuba ne olduğunu biliyor musun?
Todd işte önemli yere vardık diye düşündü.
Ambulans geldiğinde mektup masadaydı sanırım. Hep birlikte evden çıktık. Mahkemede bu konuda yemin edemem ama...
Dick araya girdi. Masada bir mektup gördüğümü anımsıyorum. Bunu alarak baktım. Uçak postasına uygun ince kağıtlardı sanırım. Ama üstündeki yazının Almanca olduğunu fark etmedim.
Richler bu durumda mektubun hala o masanın üstünde olması gerekirdi dedi. İşte biz de bunu anlayamıyoruz.
Dick şaşırarak adama baktı. Yani mektup orada değil mi?
Orada değildi ve şimdi de orada yok.
Monica belki biri eve girmiştir dedi. Bir pencerenin camını filan kırıp.
Richler bunu yapmasına gerek yoktu diye cevap verdi. Adamı evden çıkarma telaşı arasında kapıyı kilitlemeyi unutmuşlar. Dussander de birine kapıyı kilitlemesini söylemeyi akıl etmemiş anlaşılan. Öldüğünde kapının anahtarı pantolonunun cebindeydi. Evin kapısı sağlık memurları kendisini sedyeyle dışarıya çıkardıkları andan itibaren kilitli değildi. Biz bu sabah 2:30'da kapıyı mühürledik.
Dick kaşlarını kaldırdı.
İşte durum anlaşıldı.
Todd atıldı. Hayır, ben komiser Richler'ı düşündüren şeyi anladım.
Evet, bunu hemen fark etmişti. Ancak bir kör bu durumu göremezdi.
Neden bir hırsız eve girip sadece bu mektubu çalsın? Özellikle Almanca bir mektubu, bunun anlamı yok. Bay Denker'ın çalmaya değecek pek fazla bir şeyi yoktu tabii. Ama eve giren bir hırsız yine de mektuptan iyi bir şeyler bulabilirdi.
Richler başını salladı. İyi anladın, hiç fena değil doğrusu.
Monica oğlunun saçlarını okşadı.
Todd bir zamanlar dedektif olmayı kafasına koymuştu.
Çocuk büyüyeli beri saçlarının okşanmasından ya da karıştırılmasından hoşlanmıyordu. Ama o ara itiraz etmedi. Kadın oğlunun solgun yüzüne baktıkça endişeleniyordu.
Ama sonra fikrini değiştirdi. Şimdi tarihle ilgileniyor.
Richard tarih iyi bir konu diyerek gülümsedi. Hem istersen geçmişi araştıran bir tarihçi de olabilirsin. Joseph'in T'yi okudun mu hiç?
Hayır efendim.
Neyse önemi yok. Keşke oğullarımın da bu yıl Angels'ın kupayı kazanmasını görmekten daha büyük istekleri olsaydı. Todd bitkin bitkin gülümsedi ve ses çıkarmadı. Richard yine ciddileşti. Neyse size varsayımımızdan söz edeyim. Biz burada, belki de Santo Donato'da, Dussander'in kim ve ne olduğunu bilen biri bulunduğunu düşünüyoruz.
Dick adama baktı.
Sahi mi? Evet, o gerçeği bilen biri, belki de gizlenen başka bir nazi. Bu söylediklerim Robert Ludlum'un romanlarındaki sahneleri andırıyor. Ama kim bu sakin küçük kentte gizlenen bir nazi olduğunu düşünebilirdi? Dussander hastaneye götürüldüğü sırada bu Bay X hemen eve daldı ve kendisi için tehlikeli olan mektubu aldı. Belki de yaktığı mektubun külleri çoktan kanalizasyon sistemine karışıp gitti.
Todd dayanamadı. Fakat bunun da anlamı yok.
Neden Todd?
Eğer Bay Denk yani Dussander adamın kamptan eski bir dostuysa ya da eski bir Nazi dostuysa neden mektubu okumam için beni çağırdı? Yani Dussander'in okuduğum şeyleri düzeltmesini bir görmeliydiniz. Bu durumda sözünü ettiğiniz Nazi arkadaşı Almanca bilirdi tabii. Mektubu da rahat rahat okurdu.
İyi bir nokta. Fakat öbür adam tekerlekli sandalyede oturan ya da kör olan biridir belki. Belki de o Bormann'da. Bormann'da ortaya çıkıp yüzünü göstermeye cesaret edemez tabii.
Todd kör ya da sallanan sandalyede oturan adamlar gidip mektup çalamazlar diye karşılık verdi.
Richter ona yine hayranlıkla baktı. Doğru ama kör bir adam bile okuyamayacağı bir mektubu çalabilir ya da birini tutup bunu çaldırtır.
Todd bunu düşünerek başını salladı ama için bunun çok uzak bir olasılık olduğuna inanıyordu.
Yalnız durumdan memnun değildi. Richter işin aslını anlamaya çalışıyordu. O Weisskopf adındaki Yahudi de aynı şeyi yapıyordu. O mektup, Tanrı'nın belası mektup, Dussander'in budalaca fikri. Birden yine serin karanlık garajın rafında muhafazasında duran Winchester tüfeğini düşündüğünü fark etti. Kendini zorlayarak tüfeği kafasından çıkardı, avuçları ter içinde kalmıştı.
Richard soruyordu, Dussander'in bildiğin bir ahbabı var mı?
Ahbap mı? Hayır, bir ara bir temizleyici kadın gelirdi ama sonra başka bir kente gitti. Bir daha temizleyici tutmadı. Yazları da bir çocuk çimleri biçerdi. Fakat bu yıl çimlerle de ilgilenmemiş. Çimler epey uzamış değil mi?
Evet, komşulara da sorduk. Dussander'in hizmetçi filan tutmadığını öğrendik. Ona telefon eden olur muydu?
Todd kayıtsız bir tavırla tabii diye cevap verdi. İşte şimdi bir ışık görmüştü. Belki kaçacak bir yol bulur ve kendini kurtarırdı artık.
Todd'un tanıdığı süre içinde Dussander'in telefonu en fazla 6 kez çalmıştı. Bu da ilk yıl olmuştu. Onu satıcılar aramış ve yeni mallarını önermişlerdi. Bir iki kişi de yanlış numara çevirip Dussander'le karşılaşmıştı. Yaşlı adam telefonu sadece hastalanacağını düşünerek almıştı zaten. Ruhunun sonsuza dek cehennemde yanmasını dilediği namussuz sonunda hastalanmıştı işte. Ona her hafta bir iki kez telefon ederlerdi.
Richard heyecanlanmışa benziyordu, hemen sordu.
O zaman Almanca mı konuşurdu?
Todd birden ihtiyatlı davranması gerektiğini anladı.
Hayır.
Richard'ın heyecanını hiç beğenmemişti. Bu işte bir tuhaflık, bir tehlike vardı, bundan emindi. O anda şakır şakır terlememek için kendisini zorladı.
Yok, fazla konuşmadı, bir iki kez. Çocuk şimdi bana kitap okuyor, seni sonra ararım dediğini anımsıyorum.
Richler avuçlarını hızla dizlerine vurdu. İşte bundan eminim. Aradığımızın o adam olduğuna iddiaya girebilirim.
Not defterini kapatarak ayağa kalktı.
Üçünüze de zamanınızı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Özellikle sana teşekkür ederim Todd. Büyük bir şok geçirdiğini biliyorum. Fakat kısa süre içinde bunun etkisinden kurtulursun. Bugün gidip evi alt üst edeceğiz. Bodrumdan tavan arasına kadar arayacağız. Bunun için özel ekipleri görevlendireceğiz. Belki Dussander'in telefondaki ahbabının izini bulabiliriz.
Todd öyle olacağını umarım dedi.
Richard hepsinin elini sıkıp gitti. Dick oğluna döndü. İstersen arka bahçeye çıkıp öğle yemeğine kadar badminton oynayalım.
Ne badminton oynayacak haldeyim ne de öğle yemeği yiyecek.
Omuzları düşmüş, başını öne eğmiş olan Todd ağır ağır yukarıya çıkarken annesiyle babası üzüntüyle karışık bir anlayışla bakıştılar. Todd yatağına uzanıp gözlerini tavana dikerek Winchester'ını düşünmeye başladı. Silah gözlerinin önünde belirmişti. Mavimsi çelik namluyu pis Yahudi Betty Trask'ın bir yerine sokuyordu. Onun istediği de işte böyle hiç yumuşamayan bir organdı.
Ona nasıl buldun Betty diye sorduğunu duydu.
Yeteri kadar olunca haber ver ha.
Kızın çığlıklarını da hayal etti. Sonra yüzünde tuhaf ürkütücü bir gülüş belirdi.
Bana söylemeyi unutma kaltak, tamam mı?
Richler gidip Bowden'ların evinden 3 blok ötedeki küçük lokantada bekleyen Weisskopf'u buldu. Adam hemen şimdi ne düşünüyorsun diye sordu.
Richler içini çekti. Bana sorarsan o çocuk bu işe karışmış. Bu işle bir dereceye kadar ilgisi var. Fakat ne kadar soğukkanlı olduğunu bilemezsin. Ağzına kaynar su dökecek olsan o çocuk buz tükürür. Birkaç kez onun yalanlarını yakaladım. Ancak mahkemede kullanabileceğimiz bir şey bulamadım. Daha ileri gitseydim ailenin tutacağı zeki bir avukat onu hemen temize çıkarırdı. Suçlayacak bir şey bulsaydım bile öyle bir avukat çocuğun 1-2 yıl ıslah evinde kaldıktan sonra çıkmasını sağlardı. Çocuk henüz 17'sinde. Fakat ona bakarken belki 8 yaşından beri bazı bakımlardan çocuk olmadığını hissettim. Bu çocuk insanın tüylerini ürpertiyor.
Richler bir sigara yakarak güldü. Sesi pek titrek çıkmıştı.
Gerçekten insanın tüylerini ürpertiyor.
Ne yalan uydurdu?
Telefon konuşmaları, önemli olan da bu. Bu fikri ortaya atınca gözleri parladı.
Richler direksiyonu çevirdi ve eski Chevy Nova rampadan geçerek karayoluna çıktı. 200 metre ileride Todd'un boş tüfekle otomobillere nişan aldığı bayır vardı.
Çocuk kendi kendine bu aynasız Dussander'in burada ahbabı olduğunu düşünüyorsa aptallık ediyor diyordu. Fakat böyle düşünüyorsa ben yakayı sıyırdım demektir.
Bunun üzerine evet Dussander haftada 1-2 kez telefon ederlerdi diye cevap verdi. Hem konuşmalar da çok esrarlıymış.
Yani şimdi konuşamam Z5, daha sonra ara türünden şeyler.
Fakat Dussander birkaç yıldan beri sessiz telefon kullanıyor ve çok az para ödüyordu. Yani istediğinde kendisi telefon edebiliyordu ama kimse onu arayıp konuşamazdı. Yani ona haftada 1-2 defa telefon edildiği yalandı.
Başka?
Çocuk hemen sadece mektubun çalındığı sonucuna vardı. Evden başka bir şey alınmadığını biliyordu. Çünkü eve dönüp mektubu alan kendisiydi.
Richler sigarasını tabloya basarak söndürdü.
Bence o mektup sadece bir numaraydı. Biz Dussander'in cesedi gömmeye çalışırken kalp krizi geçirdiğini sanıyoruz. Ayakkabıları ve gömleğinin kolları topraklanmıştı. Bundan da çocuğu kalp krizinden önce değil sonra çağırdığı sonucunu çıkarıyoruz.
Dussander sürünerek bodrumdan çıkıp telefona gitti, çocuğu aradı. Çocuk o anda aklını kaybetti. Hoş o çocuğun öyle aklını kaybedeceğini de sanmıyorum ya. O anda mektup hikayesini uydurdu. O koşulları düşünecek olursam bu hikaye mükemmel olmasa bile iyi sayılır. Çocuk oraya gitti ve Dussander'in yaptığı pisliği temizledi, sonra paniğe kapıldı. Ambulans yoldaydı, babası yoldaydı. Onları inandırmak için bir mektup olması gerekiyordu. Üst kata koşup o kutuyu kırdı ve...
Weisskopf da bir sigara yaktı. Bunu kanıtlayacak durumda mısın?
Filtresiz player içiyordu. Richler'a sigaranın kokusu at pisliği gibi geldi. Böyle sigaralar içtiklerine göre İngiliz İmparatorluğu'nun çökmesine şaşmamak gerekir diye düşündü.
Evet, bunu kanıtladık. Kutudaki parmak izleri çocuğun okul kayıtlarındaki parmak izlerine uyuyor. Fakat onun parmak izleri Tanrı'nın belası evin her yerinde var zaten.
Weisskopf bu bilgilerle çocuğun karşısına çıkarsa onu iyice sarsabilirsin diyecek oldu.
Ah, sen o çocuğu hiç tanımıyorsun. Soğukkanlı olduğunu söylediğim zaman işi abartmadım. Çocuk Dussander'in birkaç kez bir şey almak ya da koymak için o kutuyu getirmesini istediğini söyleyebilir.
Fakat kürekte de parmak izleri var.
Çocuk arka bahçeye bir gül fidanı diktiğini iddia edebilir.
Richler sigara paketini çıkardıysa da paket boştu. Weisskopf ona bir player ikram etti. Komiser bir nefes çeker çekmez öksürmeye başladı. Boğulur gibi,
tadı da kokusu kadar berbat diyebildi.
Weisskopf gülümsedi. Dün öğle yemeğinde yediğimiz hamburgerler gibi. Şu McBurgerler.
Büyük Mac'ler. Richler bir kahkaha attı. Pekala. Demek birbirimizin bazı adetlerini beğenmiyoruz.
Birden ciddileşti. Biliyor musun? Çocuk o kadar temiz yüzlü ki.
Biliyorum.
Bu çocuk saçları poposuna kadar inen, motosiklet botlarına zincir takan, uyuşturucu kullanan vaskolu gençlere hiç benzemiyor.
Öyle.
Weisskopf trafiğe bakarak arabayı kullanmadığına sevindi. O sadece bir çocuk. İyi bir evde yetişmiş beyaz bir çocuk ve bu duruma inanmakta güçlük çekiyorum.
İsrail'de 18'ine gelen gençlerin ellerine tüfek ve bombalar tutuşturduğunuzu sanıyordum.
Öyle. Fakat bütün bu işler başladığında bu çocuk 14'ündeymiş. 14'ünde bir çocuk neden Dussander gibi bir adamla ilgilenir sanki? Bunu anlamak için düşündüm, düşündüm ama bir sonuca varamadım.
Richler, ben onun Dussander'le nasıl ahbaplık kurduğunu öğrenmeye bile razıyım diye cevap verdi. Bu yüzden başına ağrı girmişti.
Belki de bu kaderdi, bir rastlantı, beklenmedik şeyleri bulma şansı. Bilirsin, bunun iyisi de kötüsü de olabilir. İnsan iyi ya da kötü bir şey bulabilir.
Richler sıkıntılı sıkıntılı neden söz ettiğini anlayamadım diye söylendi. Sadece o çocuğun bir taşın altında yaşayan zehirli bir böcekten daha iğrenç olduğunu biliyorum.
Söylediğin şey basit. Başka bir çocuk olsaydı durumu ailesine ya da polise söylemeyi yeğler, böylece de içi rahat ederdi. Aradan bir adamı tanıdım, kendisi şu adreste oturuyor. Evet, bundan eminim der ve işi görevlilere bırakırdı.
Yoksa yanıldığımı mı düşünüyorsun?
Hayır, bunu söyleyemem. Böylece çocuğun adı birkaç gün gazetelere de geçerdi. Pek çok çocuk bu tür şeylerden hoşlanır, gazetede resmi çıkardı. Televizyonun gece haberlerinde onunla yapılan konuşmaya yer verilirdi. Hatta belki okul yönetimi onu örnek vatandaş ödülüne de layık bulurdu.
Richler güldü. Kahretsin, bu çocuk bu gidişle televizyonda gözükecek sanırım.
Ne dedin?
Richler boş ver diye mırıldandı.
İki yandan da tırlar geçtiği için sesini biraz yükseltmek zorunda kalmıştı.
Pek çok çocuk konusunda haklısın. Çocukların çoğu öyle düşünür.
Weisskopf başını salladı ama bu çocuk öyle düşünmüyor. Bu çocuk belki de bir rastlantı sonucu Dussander'in kim olduğunu anladı. Anne ve babasına ya da polise başvuracak yerde Dussander'e gitti. Neden?
Sen işin nedenini aldırmadığını söylüyorsun fakat ben aldırıyorum. Aslında bu nokta benim gibi senin de kafandan çıkmıyor.
Richler neden şantaj olamaz diye söylendi, bundan eminim. O çocuğun her şeyi var. Yaşıtlarının isteyebileceği her şeye sahip. Garajda küçük bir yelkenlisi ve bir fil vuracak güçte bir tüfeği bile var. Dussander'den sırf eğlence olsun diye para sızdırmaya kalkmış olsa bile adamda sızdırılacak bir şey yoktu. O hisse senetleri dışında bir şey yoktu.
Çocuğun o cesetleri bulmadığına inandığından emin misin?
Kesinlikle eminim. Belki bu akşamüstü oraya gider ve çocuğa cesetleri bulduğumu söylerim. Şimdilik elimizdeki en iyi koz da bu.
Richler elini direksiyona vurdu. Bu iş hiç olmasa bir gün önce ortaya çıksaydı bir araştırma izni isterdim.
Çocuğun o gece giydiği eşyaları mı arayacaktın?
Evet, çocuğun giydiği pantolonda falan Dussander'in bodrumundaki tür toprak olabilirdi. O zaman çocuğu mahvederdik. Fakat o gece giydikleri en az 6 kez yıkanmıştır.
Ya öldürülen diğer şarapçılar? Senin polislerin kentin ortasında burasında buldukları cesetler?
Onlarla bizim Dan Bozeman ilgileniyor. Onların bu işle ilgisi olduğunu sanmıyorum.
Dussander o kadar güçlü değildi. Hem o kendince iyi bir dümen bulmuştu. Herhalde şarapçılara bir içki ve yemek vereceğini söylüyordu. Onları otobüse bindirip evine götürüyor, sonra mutfağında temizliyordu.
Weisskopf, ben Dussander'i düşünmüyorum diye mırıldandı.
Ne demek istiyorsun?
Richler birden sustu, derin bir sessizlik oldu. Sonra komiser içini çekti.
Dinle. Bana yardım etmelisin.
Hükümetimin bir ajanı olarak Bowden'la ilgilendim. Çünkü o Dussander'in sağ kalan Nazilerle olan ilişkilerini bilebilirdi. Fakat bir insan olarak bu çocuk benim gitgide daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Onun nasıl biri olduğunu bilmeyi istiyorum. Yaptıklarının nedenini öğrenmek istiyorum. Bu sorulara cevap bulmaya çalışırken de durmadan başka diye sorduğumu anladım.
Fakat...
Acaba Dussander'in korkunç cinayetleri ikisi arasında yakınlaşma için bir neden mi oluşturdu diye sordum.
Bunun çok kötü bir fikir olduğunu biliyorum. O kamplarda olanlar hala insanların midesini bulandırmaya yetiyor. Ben de bunları düşününce kusacak gibi oluyorum. Oysa kampa giren tek yakınım büyük babamdı. Kendisi ben 3 yaşındayken ölmüş. Ama belki de Almanların yaptıkları bazılarımıza büyüleyici gibi geliyordur. Bu korkunç olaylar bazılarımızın hayal dünyasını harekete geçirmesine yardım edebilir. Belki de bu olaylar karşısında duyduğumuz dehşetin bir nedeni aynı koşullar altında bu tür işlere kalkışacağımızı hissetmemiz. Belki de uygun koşullar altında kafamızın derinliklerinde gizlenen kötü şeyler ortaya çıkabilir.
Richard bilemiyorum diye karşılık verdi. Weisskopf devam etti.
Bu kez ortaya çıkacak olan bu tür insanlar tıpkı sıradan muhasebecilere benzeyeceklerdir. Kafaları istatistikler, grafiklerle dolu olan bu adamlar ölüm oranını arttırmaya çalışacaklardır. Gelecek sefere kamplarda 6 değil, 20-30 milyon öldürme yollarını bulacaklardır. Onlardan bazıları da Todd Bowden'a benzeyebilir.
Richter homurdandı. Sen de onun kadar korkunçsun.
Weisskopf başını salladı. Bu korkunç bir konu. Dussander'in bodrumunda o cesetlerle hayvan leşlerini bulmamız da korkunçtu değil mi? O çocuğun tutsak kamplarına basit bir ilgi duyarak bu işe başlamış olabileceğini hiç düşündün mü? Bu tıpkı çocukların pul, para koleksiyonu yapmalarına, batıdaki haygunutlarla ilgili kitapları okumalarına neden olan türden bir merak. Çocuk daha sonra bu işleri bilen birinden bilgi almak istemiş ve Dussander'e gitmiştir.
Richler mırıldandı. Bu anda her şeye inanabilirim doğrusu.
Belki de insan birbirini izleyen cinayetleri görüyor ve bunların yüzünden farkına varmadan etkileniyor.
19. ayrının sonu. Sayfa 212.